Ayrım 3. Bazuka. Murat Uyur Kulak. Sayfa 27. Kuş Yuvası. İstanbul'daki Taksim Meydanı hayattır. Türkiye'nin neşeli, kederli, cani balinasıdır. Ağzından su, sırtından kan, kıçından rakı fışkırtır. Her daim taksilerin kuşatmasındadır ve taksiciler meydan ağızlarındaki okalı sigaralarla süzerlerken ekmek, memleket ve meşk hayalleri kurarlar. Tahir onlardan biriydi. O da ekmek ve aşk peşindeydi. O da özlüyordu memleketini çok. Ama bir farkı vardı meslektaşlarından. Tahir erkek değildi. Tahir erkeğe benziyordu adam akıllı. Sert bir görünüşü vardı. Saçları kısacıktı. Kasketi kabadayıca yana eğikti. Elinde 33'lük tesbih. Ağzında her daim sigara ve küfür vardı. Her şey tamam gibiydi yani. Ama tamam değildi. Zira Tahir'in önünde okkalı bir aleti yoktu. 3 yıl önce hamam böcekleri ve farelerin cirit attığı bir fırında, temiz yüzünden, dürüstlüğünden ve toplama çıkarma yapabilmesinden dolayı hamurculuktan alınıp kasaya konmuştu. Memnundu halinden. Çünkü işçilerle aynı yerde, kabarık göğüsleriyle, kabarık olmayan önünü fark ettirmeden giyinip soyunma derdinden kurtulmuştu. Hangi pantolon gömlekle işe geliyorsa, aynısıyla evine dönebiliyordu artık. İzah etmesi gereken tek mesele, her zaman olduğu gibi, sarı ayva tüyleriyle kaplı suratıydı. Köseyim diyordu. 25 yaşına basıp da niye o kadar temiz pak yüzlü olduğunu soranlara. Erkekte surat kılsızlığını bir türlü içine sindiremeyen ve taştan pos bıyık, mermerden peygamber sakalı çıkarmaya kadir, koca karı ilaçları önermeye girişen bazı yiğitseverleri. Hepsini denedim, olmadı diyerek başından savuyordu. Zaten bir müddet sonra herkes alıştı köse Tahir'e. Fırının tezgahından para alıp üst veren nur yüzü delikanlıydı o. Bilardoyu sıkı oynuyor, milli maç zaferlerinde sokaklara dökülüp en önde bayrak sallıyor. 2 sokak aşağıdaki birhanede karı kız muhabbeti yapan akranlarını sessiz. Lakin bu işten anladığını belli eden, olgun ve alaycı gülümsemelerle dinlemeyi ihmal etmiyordu. Türkiye'de fırın demek, muhitin 7'den 70'e tüm fertlerinin mutlaka kapısından girdiği bir tür mabet demektir. Türkiye'de insanların çoğu camiye gider ama daha da çoğu ekmekle doyar. Tahir'in çalıştığı fırın da bu nedenle mahalle imamını kıskandıracak kadar revaçta bir yerdi. Her gün alaca ve ayaz sabah vakitlerinden güneşin, hoşça kal diyerek el salladığı gri akşam vakitlerine kadar her çeşit insan Tahir'le en az bir kez yüz yüze gelirdi. Göz göze gelenler de oluyordu haliyle. Tahir tezgahların arkasında geçirdiği 10 saat boyunca o gözleri umursamazlıkla karşılamaya dikkat ediyor, oğlansever ağabey ve amcalarla hayatı, magazin sayfalarındaki tüyleri, özenle alınmış meşhurlardan bilen genç kızların baygın bakışlarıyla tezgahın üzerine döşediği arzu mayınları arasında cambaz misali dans etmeye çalışıyordu. Halbuki kimseye muhtaç olmadan karnını doyurmaktan, mesaisi bitip de gecenin hükmü hayata dadandığında, tek göz evine çekilmekten ve uzun uzun kendisini düşünmekten başka hiçbir şey istemiyordu Tahir. Düşünmek, düşünmek, düşünmek, düşündükçe anlamak istiyordu. Köyün kırlıklarında niye güzel kokulu lezzetli otlar yetiştiğini, o otları toplamaya neden anne babaların değil de küçük kızların gönderildiğini anlamak istiyordu. Ot toplayan küçük kızların neden otların yanında açan rengarenk çiçeklere dalıp gittiğini, otların yanında biten rengarenk çiçeklere dalıp giden küçük kızların yanında neden kocaman adamların bittiğini, küçük kızların elinden tutan büyük adamların gözlerinin neden kuytu yerler arandığını, o otların bol bulunduğu kırlıklarda neden kuytu yerlerin de bol bulunduğunu, o kuytu yerlerde gizli toz toprağın küçük kızların giysilerini nasıl olup da kirlettiğini, kirli giysilerin sıyrılıp hoyratça açılan bacakların arasında nasıl öylesine kıyıcı bir acının hissedilebildiğini. Tahir adamların yüzlerinde korku, kokularında kusma arzusu, seslerinde tehlike hissede hissede kendisinin de nasıl bir adama dönüşebildiğini, adama dönüştükten sonra evinden, köyünden, memleketinden kaçma cesaretini nasıl bulabildiğini soruyordu kendine. Ve onca badirenin ardından varlığı, bu tek göz evde, Cılız ve beyaz gövdesine dokunurken kendini nasıl algıladığını anlamak istiyordu. Kimdi o? Erkek miydi, kadın mıydı? Söz gelimi, genç bir kızın kolunda minicik, şirin, yavru ağzı bir çanta gördüğünde neden cıvıltıyla gülüvermek istiyordu da, kolpalarından mahallenin biri belinden çıkardığı sustalığı gözünün önünde gururla şaka şuka sallarken niye heyecan ve zevkten boğulacak gibi oluyordu? Ekmek sarılan gazetelerin birinde gördüğü afet misali mankenin sırtında, ürpermelerle dalıp giderken, nasıl olup da hemen yanındaki haberde, pası gösteren aygıra, hasla kabaran tükürük bezlerini kontrol edemeden, ağzı aralık bakabiliyordu. Nasıl olup da evinde, ağır ağır kazak örerken izlediği maçta, bizimkiler gol attığında aniden şişleri fırlatıp en kalın tezahüratları saydırabiliyordu. Fırıncı ustasının elindeki ince uzun kürek, nasıl olup da ona hem bir arzu, hem bir korku nesnesi gibi görünebiliyordu. İşte sonra bütün bu sorulardan, o dayanılmaz anlama isteğinden, cinsiyet köprüsünün bir o yakasına, bir bu yakasına koşup durmaktan yorgun düşüp uyuyakalıyordu Tahir. Ertesi gün en azından aynı somunlara, aynı liralara, aynı bakışlara yuvarlanacak olmanın rahatlığıyla. Tahir'in tereddüdünü, öyle olmakla böyle olmak arasındaki gelgitlerini, adeta doğu ile batı arasında ılımlı bir köprü olmak misali sergilediği gayretleri, elbette ki aşk sona erdirecekti. Her tür acının hem başlangıcı hem bitişi aşktan değil midir zaten? Aşk değil midir, nihai ismimizi koyup bizi kendimize hamile bırakan, kendi kendimizi doğurmamızı sağlayan ve ortaya çıkan bebeği önce mucize, sonra hilkati garip veya tam tersi kılan. Funda fırına girdiği gün alemleri rahmetten usandıracak kadar şevkle yağıyordu yağmur. Tahir Funda'ya ilk baktığında başına yapışmış sırılsıklam başörtüsünün altında bir çift yeşil göz gördü önce. Öyle dalgalı gözlerdi ki bunlar, adeta bütün o yağmur damlaları daha denize varmadan önce minik bir havuzda oynaşmakta karar kılmış, dinlenmek için mola verip Funda'nın gözlerine birikmişti. Dünyanın bütün denizleri, ovaları ve dahi dağları o gözlerde kederli ama vaatkar bir özet halinde duruyordu. Tahir sırtında bir ürperme, kasıklarında bir kamaşma, gözlerinin altında bir karıncalanma hissetti Funda'ya bakarken. Funda da Tahir'i ondan yüzlerce ekmek satın alıp o ana dek bir kez olsun bakılmamış olmanın çapkın sistemiyle süzdü. Hiç konuşmadılar, sadece birbirlerine baktılar. Dışarıdaki yağmurun bin perdeden duyulan sesi tekinsiz bir şenliğe dönüşmekteydi. Ve fırın ustası tuvaletten dönüp küreği gürültüyle kavramasa, belki sonsuza dek öylece durup birbirlerine bakacaklardı. İki ekmek dedi Funda. İki ne güzel bir sayıydı. Bir lira dedi Tahir. Bir ne güzel bir sayıydı. Beş lira uzattı Funda. Lira ne güzel bir paraydı. Kasadaki hazneleri karıştıra karıştıra 4 lira bulup uzattı Tahir. Kasa ne güzel bir aygıttı. Teşekkür ederim dedi Funda. Teşekkür ne güzel bir kelimeydi. Rica ederim dedi Tahir. Etmek ne güzel bir fiildi. İlk buluşmaları haliyle Tahir'in mahalle hudutlarının birkaç sokak dışındaki tek göz evinde gerçekleşti. Sabahın körüydü. Tahir fırına hasta olduğunu söylemişti. Funda ise annesine açık öğretim lisesi sınavlarına gireceğini. Tahir yalan söylemişti. Funda ise doğru. O yüzden Tahir sadece bir günlük evmiye, Funda ise lise diplomasını kaybetti. Tek odada, odadaki tek yatakta yan yana oturur oturmaz, Funda başındaki örtüyü sıyırıp kirden siyaha çalan halının üzerine fırlatıverdi. Tahir Funda'nın başörtüsünü bu kadar çabuk çıkarmasına şaşırmış, hatta biraz da içerlemişti. 12 yıl önce o da başörtülüydü ne de olsa ve o kadar çabuk çıkarılmaması gereken bir şey olduğunu hatırlıyordu. Lakin Tahir'in asıl tedirginliğiyle kıyaslandığında, kirli halıya pike yapan bir parça ipekli kumaşın zerre önemi olmazdı. Üstümü çıkarırım sadece. Ama sen altını da çıkarabilirsin istersen deyiverdi Funda. Tahir'in endişesini, tavanı vurdurmak istercesine. Tahir Funda'nın dediklerini işitir işitmez, daha istersen kelimesini duyar duymaz. İşte o saniyede, tam o anda hayatının en riskli kararını verdi. Ve pantolonun kemerini çözüp altında ne varsa bir çırpıda sıyırarak kendisini anlatmaya yeltendi. Funda ürktü önce. Bu aceleyi fazla kaba buldu. Bir soğukluk zerk oldu içine. Değme mankende bulunmayacak taştan memelerini ilk kez açmaya karar bozmasına vesile olan bu süt gibi güzel oğlanın zavallı iştahına küsüverdi. Ve gitmek üzere çantasına uzandı. Ama Tahir de uzanıp Funda'nın elini yavaşça tuttu ve orasına götürdü. Funda'nın parmaklarının tanık olduğu boşluk ikisine bir yıla mal oldu. Funda'nın gözyaşları eşliğinde tek gözevi terk ettiği sabahtan sonra birbirlerinden ayrı her zamanki sıkıcı ve zor hayatlarını yaşadılar. Lakin o sabahtan tam bir yıl sonra Funda kendisini istemeye gelenlerle annesi babası ağabeyinden oluşan güruha tükürükle köpürttüğü orta kahveleri ikram edip soğukkanlı bir katil gibi 2-3 parça eşyasını küçük bir çantaya tıktı ve gizlice kapıdan süzüldü. Artık köyündeki acı otlar yerine Funda'nın hayaliyle gecelerini geçiren Tahir, kapı zilinin acı acı çalınmasıyla yatağından fırladı. Ve kapıyı açıp Funda'yı karşısında görünce olduğu yere çöktü. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Funda da başladı hıçkırmaya. Ağlaya ağlaya birbirlerine sarıldılar. Yatağa nasıl vardıklarını, nasıl soyunduklarını, birbirlerine nasıl dokunduklarını fark etmediler bile. Sabah gözlerini açtıklarında, kuşlar pencere camlarını kırıp eve girmiş, kasıklarına konmuş, orada cıvıldıyorlardı. Türkiye'de kasıklarında kuş ötenler, ancak zengin liseler kabul görürler. Yoksulların kasıkları kuşlara yasaktır. Yoksul kasıklar ancak kasvetle kekeleyebilirler. Bunu her buralı genç gibi gayet iyi bilen Tahir ve Funda, kasıklarındaki kuşları kovalayıp, ertesi gün tek gözevi terk ettiler. Tahir fırına, Funda ailesinin evine uğramadı bir daha. Çok uzak bir semtte, başka bir tek göz bulup, hayatla ve birbirleriyle boğuşmaya koyuldular. Funda öyle güzel yemek yapıyordu ki, yeğenin başı dönüyordu. Kaşığı elinden bırakamıyordu Funda'nın yemeklerini yiyen kişi. Ağzına sokup çıkardıktan sonra boş kalan çatala üzüntüyle bakıyor, bıçağın o sanat eseri börekleri acımasızca kesebilmesine şaşırıyordu. Funda o kadar güzel yemek yapınca dolmaları ard arda yutan Tahir'in güzel tüysüz oğlan sıratı bir tür apak düğün davuluna benzemeye başlamıştı elbet. Takside gececi şoförlüğe başlayan Tahir, mesai bitsin de eve gideyim diye dakikaları sayıyordu. Bayılıyordu Tahir sabaha karşı taksinin anahtarını devredip eve yollanmaya. Çünkü evde onu hem Funda'nın pamuk memeleri hem Funda'nın sumak dolmaları bekliyordu. Lakin daha 2-3 dolmayı gövdeye indirmişken gözlerine sanki kepenk iniyordu Tahir'in. Funda'nın pamuk memeleri sinirle inip kalkarken Tahir çoktan yerlene yerlene rüya görmeye başlamış oluyordu. Derken günün birinde Funda dolma tenceresini Tahir'in kafasına geçirip, ne zamandır dokunulmamaktan örümcek yağı bağlamış tüneyini gösteriverdi. Taksim'de bir taksiye el ettim. Durdu. Baktım, temiz yüzlü, tıknaz bir adam oturuyor şoför koltuğunda. Bindim. Şişli dedim. Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden geçerken, sigara içebilir miyim diye sordum. Şoför, tabii abicim, hatta varsa bana da ver dedi. Kalıbına hiç uymayan ince bir sesle. Severim böylelerini. Paketi çıkarıp ikram ettim. Aldı, yaktı. Ben de yaktım bir tane. Tam Harbiye'ye dönerken sigarasından derin bir nefes alıp, abicim sen anlayışlı birine benziyorsun. Senden bir ricam olsa dedi. Şaşırdım. Ne gereği varsa anlayışlı mizacın başkalarının da malum olduğundan gayri ihtiyari başımı salladım. 15 dakika sonra Taksim Meydanı'na bakan Devlet Tiyatroları binasının üstündeki seks shop'tan çıktım. Kırmızı ambalaj kağıdına sarılı, belden bağlamalı plastik kamışı, taksinin penceresinden Tahir'e uzatıp arka koltuğa attım kendimi. Yolda hiç konuşmadık. Şişli'ye vardık. Para çıkardım, almadı. Israr ettim, aldırmadı. Yüzünde tuhaf bir gülümseme hasıl oldu. Senin gibi anlayışlı insanlara söylüyorum. Söyleyince rahatlıyorum abi dedi. Neyi diye sordum. Ben kadınım abi diye yanıtladı. Bir anlığına bakışıp salak salak gülümsedik. Ben apartmanın kapısına yöneldim. O yola düzüldü. Ben ona Tahir ismini verdim. O bana bu hikayeyi verdi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 34.